Kitabın adı Karanlığın Soluğu. Yazarı Maxim Chatham. İkinci ayrım. Giriş. 12 Nisan 1997. Colorado üzerinde bir yer. Harvey Morris önündeki masayı açıp üzerine kumar saatini koydu. Uçağın kabinine hakim olan sessiz çalışma ortamını bozan tek şey, biraz ilerideki çocuğun güçsüz iniltisiydi. Yolcuların bir kısmı gösterilen filme dalmış seyrediyor, bir kısmı da kafaları önlerine düşmüş, uyuyordu. Harvey Morris, parmakları kolçakta asabice trompet çalarken pencereden de dışarıya bakıyordu. Beklemekten gına gelmişti artık. Her dakika büyüyüp saate dönüşüyor, çektiği işkenceyi bir o kadar uzatıyordu. Sırtı ağrımaya başlamıştı. Bacaklarını uzatması gerekiyordu. Üstelik yanındaki uykuya dalmıştı ve koridora çıkmasını engelliyordu. Sanki bir şeyler değişebilirmiş gibi saatini kontrol etti. 16:42. Hiç ilerlemiyordu. Sigara içemediğinden bir ciklet daha attı ağzına. Kalkıştan beri 5. ciklet. O seslerin isteyenlere verdiği sigara plasterlerinden birini alıp yapıştırması söz konusu olamazdı. O zımbırtıların sonunda insanı cilt kanseri yapmayacağını kim söyleyebilir diye düşündü kuşkuyla. İçini çekti. Yeniden gökyüzünü seyretmeye koyuldu. Çok aşağılarda bir yerde yumuşacık bir beyazlık, onun tepesinde de sonsuz ve mavi bir kubbeden başka bir şey görünmüyordu. Continental Hava Yolları'nın Boeing 747 uçağını simgeleyen minik şekil, 11 bin metre yükseklikte saatte 600 kilometre hızla uçarken, 300 milimar hava basıncı altında, yani Everest Dağı'na eşit bir değerde, birden ekranlardan kayboldu. Uçak, süt beyazı bir bulut denizin üzerinden bütün görkemiyle süzülüyor, göğün mavisiyle yoğun köpüklenmenin arasından sessizce kayıyordu. Dışarıda güneş uçağın gövdesinden yansıyor, ışınları eğriyik halindeki elmas gibi şurada burada parıldıyordu. Sonra birden pencerenin dışında bir kıvılcım çaktı. Olağan dışı bir şey değildi aslında. Sadece ani bir kıvılcım. Gerisi bir saniyeden az sürdü. Uçağın gövdesi kamışla havası boşaltılan bir meyve suyu kutusu misali bir anda içinden emilmiş gibiydi. Bir ton basınçlı hava atmosfere yayılmıştı. Alevler aynı anda yayıldı. Gövdenin ortasından yükselen ateş topu bir anda bütün uçağı yutuverdi. Camlar patladı, gövde yırtıldı. Patlama tanklardaki benzini içtikçe kanatların kaplamaları eridi. Havayolu şirketinin renklerine boyanmış dev kuyruk kırıldı ve binlerce korlaşmış parçaya ayrıldı. Göz açıp kapayıncaya kadar toplam 16 tonluk 4 Rolls-Royce RB211 motor birbirlerinden kilometrelerce uzakta göğe saçıldı. CO 4133 numaralı seferi oluşturan yaklaşık 4,5 milyon parça neredeyse gürültü bile çıkarmadan toz gibi unufak oluverdi. 9150 metre aşağıda 15 yaşında bir çocuk çayırların üzerine uzanmıştı. Çevrenin sessizliğine yönelik tek saygısızlık, ahenkle yükselen kuş cıvıltıları ile bir ağustos böceğinin biteviye cırıltısıydı. Dudaklarının arasında bir çöp, Jessica'yı, matematik dersinde yanında oturan kızı düşünüyordu. Gözleri bulutların beyazlığına dalmışken, bulutların içinde ışıltılı bir nokta görür gibi oldu. Kısacık bir parıltı, ama öylesine yoğun ki, bir an kayıp uzay gemileri için bir çeşit uzay feneri sandı. Sonra, ışıltının tekrarlanmadığını görünce, gördüğünü çabucak unutup, yeniden delikanlılık düşlerine daldı. Daha sonra akşam haberlerinde havadaki felaketi duyduğunda, gördüğü ışık ile kaza arasında en ufak bir ilişki kurmadı. 312 yolcu ve mürettebat, arkalarında bir tanık ya da iz bırakmadan öldü. Kayalık dağlarındaki karlar, ölümden bahsetmek için sanki alacakaranlık özellikle beklenmiş gibi mor bir örtüyle kaplandığında bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya NTSB, çevirinin notu National Transportation Safety Board, Ulusal Ulaşım Güvenlik İdaresi, Amerikan toprağı üzerinde gerçekleşen tüm sivil havacılık kazaları ile diğer ulaşım araçlarının, tren, otomobil, vapur karıştığı önemli kazaları soruşturmakla görevli büro. Ve FAA, çevirinin notu, Federal Aviation Agency, Federal Havacılık Ajansı, sivil havacılığı yönetmekle görevli olan kurum. Yetkililerinin yanı sıra uçak şirketinden de birkaç temsilci katıldı. Dudak ucuyla da olsa olan bitenden hiçbir şey anlamadıklarını kabul ettiler. Ailelerin karşısına çıkmadan önce bahanelere girizgah olarak üzücü kaza ve teknik arıza sözlerine sığındılar. Yıllar süren araştırmalardan sonra bile kazanın nedeni aydınlatılamadı. Kanıtlanamamakla birlikte uzunca bir süre bir kısa devre varsayımı üzerinde duruldu. Gerçek neden hiç bilinemedi. Kimileri, olaya hükümete yakın bazı çevrelerce korunan aşırı sağcı bir terör grubunun sebep olduğunu fısıldarken, bazıları, kaosun böyle istediğini, kimileri de her şeye, kötülüğün karıştığını mırıldandı. Söylenti. Yine de bu felaketin sonuçlarının yarattığı dehşet, öyle bir noktaya ulaşacaktı ki, bugüne kadar yaşananları gölgede bırakacaktı. Bu patlama yüzünden daha da kanlı bir katliam başlamak üzereydi. Kozasından çıkan canavar yavaşça ergenliğe ulaşacaktı. O uçağın patlaması başlangıçtan başka bir şey değildi. Dile getirilemeyene farklı bir varlığa doğru yapılmış bir hamle. Cesetsiz bir katil, isimsiz bir katil, bir gölge. Toplumun zirvesinde, insanların ötesinde. Görünmez. Brooklyn, Ocak 2002. 1. Bölüm. Sevimli günahları olmadan sevimli bir uygarlık yaratılamaz. Aldous Huxley, Cesur Yeni Dünya. 1. Arabanın kornası karanlıkta bir çığlık atarak akşamın erken saatinde çöken sükuneti darmadağın ediverdi. Bu kargaşanın ortasında kayan lastiklerin şiddetli ve tiz gürültüsü daha bir kulak tırmalayıcıydı. Farlar karanlıkta tek ve derin bir iz açtı. Bununla birlikte gölge öylesine çabuk geçmişti ki, ondan eser bile kalmamıştı. Birkaç metre ötede başka bir araba, klaksonuyla yaptığı şiddetli protestonun ardından güçlü bir kıç attı. Kadın, bütün bu karmaşayı duymuyor, yüreğinin güçlü çarpıntılarını, kanının akışını hissetmeden kaçıyordu. Paniğin pençesi onu ele geçiriyordu. ''Burada, arkamda, geliyor, tam arkamda, şimdi!'' Elini uzatacak ve parmaklarıyla beni kavrayacak, beni yakalayacak. ''Hissediyorum, burada!'' Hayatını kurtarmak için koşuyordu. İnce silüeti, belli belirsiz, neredeyse varlığı bile şüpheli bir şey, çıplak vücudunu, bu karmaşada ona çarpmamaya çalışan arabaların körleştirici farlarının önüne fırlayarak sergiliyor. Asfalt yolun üzerinde hoplayıp zıplıyordu. Arabalar peş peşe dururken, parkın kenarında çevredeki binaların duvarlarında yankılanan, ürpertici bir konser oluştu. Çarpışan iki otomobil, konsere kırılmış sacdan doğaçlama bir partisyon ekledi. Yaklaşıyor, çabuk çabuk, beni yakalayacak. Artık hiçbir şey hissetmiyordu. Ne göğsünden bir volkan geyseri gibi fışkıran yakıcı soluğunu, ne toprağın ayaklarının yıpranmış derisindeki dayanılmaz ısırıklarını. Hayatta kalabilmek için koşuyor, her adımda arkasında kanlı bir iz bırakıyordu. Hiç tereddüt etmeden, ne yaptığının farkına bile varmadan, kendini bir çalılığın üzerine fırlatıp arasından geçti. Hemen arkasından da, yolun öbür tarafında, bir kamyonun önünde bitiverdi. Kauçuk tekerlekler frenin şiddetinden bir anda törpülendi. Yolun üzerinde uzun ve koyu bir leke bıraktı. Bu da yetmezmiş gibi, gerginlikten pedalın üzerinde ayağa kalkan şoför, direksiyonu olanca gücüyle çevirdi. Dolgu toprakta yerden kesilen 12 ton, duran bir kamyonete bindirdi. Çılgın yolculuğunu kaldırımın kenarındaki elektrik direğini devirerek bitirdi. ''Koş, koş, geliyor. Eli burada, sırtında seni tutmaya hazır, koş.'' Daha şimdiden, ölümün tehditkar soluğunun omzunu okşadığını, göğüslerinin arasına vurduğunu hissediyordu. Durup dinlenmeden vurduğunu. Yoldan geçen iki kişi, çıplak bir kadının peş peşe sıralanan caddeleri zikzaklar çizerek geçmesini, ardından parkın karanlıklarına dalmasını kapsayan ve 30 saniyeden fazla sürmeyen sahneyi uzaktan izledi. Adam, kadının yüzünün isteriden gergin olduğundan emindi. Yine de ayakta düş görmediğini kanıtlamak için karısına bakması gerekti. Çıldırmış haldeki kadının kellesini kaplayan kızıl kabuğu fark ettiğinden, şoka uğrayan karısının ağzı açıktı. Kent, kadının silüetinin ardında kayboldu. Sık dalların gizeminde yutuldu. Doğanın karşı konulamaz düzeninde saklandı. Uygarlığın yapay ışıkları bile direnemedi. Kadın hala koşuyor. Korkunun teriyle çabanınki birbirine karışıyor. Soğuğa rağmen vücudu sırılsıklam oluyordu. Kuru ve küçük dallarla kaplı bir patikayı tırmandı, sonra sağ sapmak istedi. Çabuk diye bağırdı umutsuzlukla, gücünün son zerresiyle. Ani bir krampın sıkıştırdığı vücudu havalandı, bütün uzuvları titremeye başladığında da ürperti tüm vücudunun üzerinde gezindi. Kaçmaya başladığından beri kurtulamadığı baş dönmeleri, mantık sınırlarını aşacak kadar güçlendi. Ardından gelen tanımlanamaz dehşet, bilincini ele geçirdi. Ağaçların arasındaki bayırı inen minicik bordürün üzerinden aşamadan bacakları birbirine dolandı. Vücudu 10 metre kadar aşağıda sazlıkların arasında hareketsiz kaldı. Kocaman bir gölün üzerine aksi yansıyan mehtabın aldırışsız bakışlarının altında, kolları göğsüne sarılmış, bacaklarını karnına çekmiş olarak unutulmuş bir Meryem gibi uzandı. Hala nefes alıyordu. Brooklyn Heights'ta Manhattan'a tepeden bakan bir gezinti yeri. Körfeze doğru uzanan çiftlerin ve yaşlıların gelmekten hoşlandığı koyu betondan bir şerit vardır. Bu uzantının iki yanına dizilen cepheleri rölyeflerle süslü, dar ve yüksek evler, geceleri sayısız penceresiyle karanlığı hareler. Bu evlerden birinin çatısında tuhaf bir ışık parlar. Burası bir Mongolfiye balonunun tepesine benzeyen cam bir kubbedir. Yukarıya biri çıksa kuşların bıraktığı ayçiçeği tanelerini görünce şaşardı. Bakışlar kubbeden geçerek 4 metre aşağıya dairenin parkelerine kayar. Oradan da parkenin çizgilerini izleyerek Ant Dağları'ndan gelme parlak renkli bir battaniye ile kaplı kanepeye ulaşır. Burası ziyaretçinin kendini iyi hissettiği koruyucu bir koza, sıcak bir salondur. Alçak sehpanın üzerindeki konik tütsü, odada çılgın bir göbek dansı gibi dalgalanan bir duman akıntısı yaymaktadır. Bu sırada, yolu tesadüfen de olsa buraya düşmüş olan konuk, dinginliğine kapıldığı çevreyi biraz daha araştırmaktan kendini alamaz. Muhtemelen, kocaman sallanan atı, işte bu kısacık tereddüt anında fark edecektir. Kusursuz parıltısından üzerinde kimsenin eğlenmediği anlaşılan, tik ağacından yapılmış, ideal boyda bir oyuncak. Üç aplikten sıcak bir ışığın yayıldığı kırmızı tuğla duvara yaklaşmak için, konuğun sadece iki ya da üç adım atması yeterlidir. Dört kanop vazosu, sabit zincirlerle duvara asılıdır. Çevirinin notu: Eski Mısır'da, içine ölünün iç organlarının konulduğu, mumyanın yanına bırakılan kap. Uğursuz içeriklerinin yerine sık dallarını boşluğa uzatmış yapma sarmaşıklar konulmuştur. Firavun ve Baküs'e yapılan bu sessiz saygı gösterisinin yanında Babil'in asma bahçelerini gösteren bir taş baskı. Resmin altında mavi mürekkepli işlek bir yazıyla şunlar yazılıdır: Cennet perisi Annabelle, sevgilim için küçük bir bahçe. Böylesi içten bir itirafın karşısında meraklı konuk, yüz geri etmek, kubbeden uçup gitmek ister, ancak bu öteki duvarla karşılaşmak demektir. Belli belirsiz çıkıntılı kırmızı tuğlaların üzerinde, büyüleyici mimikleriyle Afrika maskları, masklarda tanımlanacak bir ifade, hatta gerçek gözlerle ağız yok. Aksine sahibinin duygularını algılamak için bakir delikler var. Ve bu boyalı iki yüzün arasında bir fotoğraf kalabalığı, yüzlerce donmuş an. Yakalandıktan sonra kadrajlanmış, yan yana, üst üste yüzlerce duygu. Anlama arzusunu tatmin etmekten başka bir şey düşünemeyen konuk, bunları gördükten sonra salona yürür. Kanepenin ve alçak sehpanın yanından, zarif bir halının üzerinden geçerken, müzik setini ve equalizer'ın ışıklı kulelerini fark etmez kuşkusuz. İşte müziği ilk kez o zaman duyar. Çok alçak, tatlılıkla gerçek dışılık arasında tıpkı bir yokluk. Ahenkli bir akım. Belki seyit ya da duygulu bir caz. Ne var ki, istediğinden kesinlikle ödün vermez. Sonunda kendini fotoğrafların önünde bulur. Fotoğrafların çoğu egzotik manzaralardır. Kar, güneş, kum, fırtına, tapınak, kilise, Petra, Kapadokya ve daha niceleri. Kalabalık olduğu kadar çeşitli. İki boyutlu bu dünya turunun şurasında burasında, bilgelik ve tevazuyla damıtılmış birkaç kafa görünür. Hemen hepsinde, özel olarak görünen bir çift vardır. Çoğunlukla birbirlerine yakın, bazen de samimi. Pek yakışıklı olmayan, hatta sıradan ama çekici bir tebessüme ve iyilik dolu bakışlara sahip, uzun, kahverengi saçlı adam. Yanında kendinden birkaç yaş küçük, genç bir kadın. Cildinin cömert renginden ve uzun siyah örgülerinden bir Afrikalılık, melezlik ya da yarı melezlik seziliyor. Adam kırklarında olmalı. Sık sık şaka yapıyor, hatta saçmalıyor ve arkadaşının neşeyle kıkırdamasına sebep oluyor. Özel hayata bu kadar girdikten sonra ziyaretçinin araştırmalarını biraz daha ileri götürmesini beklemek gerekir. Zaten sağındaki kapıdan gelen tatlı şırıltı da ayrıcalıklı bir hedef gibi. Kapıyı itince dar ve uzun bir mutfakla karşılaşıyor. Eşyaların kapladığı alan nedeniyle bir koridor boyutuna indirgenmiş, hiç de işlevsel olmayan bir mutfak. Mutfağa girer girmez ziyaretçiyi şaşırtan, ince tezgahın üzerine bırakılmış tabanca ile kılıfı oluyor. 9 milimetrelik bir Beretta. Fotoğraflarda gördüğü kadın mutfağın dibinde elindeki spatulayla kaynamakta olan bir tencereyi karıştırıyor. Fotoğraflarında Angela Bassett'a benzemesine rağmen daha mat deniyle daha çok Angelina Jolie'yi andırıyor. Latrap körü okumaya dalmış, elinin çevresinde yükselen dumanların farkında değil. Bez pantolonun üzerine dökülen şekilsiz kazağına rağmen atletik bir kadın silüetine sahip. Ayaklarında ip tabanlı espadriller var. Bu uzaklıktan ancak 30 yaşında görünüyor, daha fazla değil. Cildinin doğal yanıklığı, bir iki kuşak öncesi atalarından birinin Afro-Amerikan olduğunu doğruluyor. Saçları örülmüş. Şimdi de bir Çin çubuğuyla tutturulmuş karmaşık bir demet olarak duruyor. Dolgun dudakları, belli belirsiz bir pembelikte. Başlangıçta narin olan burnu, sonra giderek yassılaşıyor. Dikkat çekici irlikteki gözleri ise dipsiz bir kuyu kadar siyah. Dikkatini toplamış, tutkulu. Spatulayı bırakıyor. Sayfayı o kadar hızlı çeviriyor ki kağıt biraz yırtılıyor. Adı Annabel O'Donnell. 4 yıldan beri Brooklyn'de 78. bölge karakolunda dedektif olarak görev yapıyor. Bu akşam da zorlu bir günün ardından hak edilmiş ve kendine getirici bir dinlenmeye hazırlanıyor. Ne var ki bütün bunlar meraklı konuğa biraz fazla gelebileceğinden ziyaretçimiz gecenin karanlığında kaybolmak üzere dipteki pencereden, yani Annabel'in yaslandığı pencereden çıkıyor. Brooklyn'in tepesinden Manhattan'ın ucuna ve ışıltılı gökdelenlerine bakan pencereden. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 25. Devamı 3. ayrımda.